Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 3 ayrımdan oluşmaktadır.
Bulgar İstanbul. Filibe'den Şişhane'ye. Alberto Modiano.
Ayrım 1.
Arka kapak. Ayrılışın zorluğunu ailesine belli etmemek için tren perondan kalkıncaya kadar kendini zor tuttu. Tren önce ağır ağır rayların üzerinden harekete geçerken boğazına düğümlenen hıçkırıklar bir bir çözülmeye başladı. Gözünden akan yaşlar yüzünden çocukluk yıllarını geçirdiği şehri puslu görebiliyor, tüm anılarını ve ümitlerini kalbinin en temiz köşesine saklıyordu. Bulgar İstanbul, Filibe'den Şişhane'ye. Ön söz. Hayatımın en güzel günleri yaşadığım çocukluk yılları bölük pörçük anılarla doludur. Her şey belleğimden yetip gitmiştir birkaç önemli olay dışında. Ailemin anlattıkları ile bir takım olaylar geçmişimin kimliğidir. Büyük abimden kalan oyuncaklar, birkaç oyun, çocuklukta beraber olduğum nesnelerdi. Çocukluğumu geçirdiğim Şişli Samanyolu sokağı, insanları ve cephesiyle şimdi çok değişti. Bir tek Şişli 19 Mayıs İlkokulu var. Yaz aylarını büyük bir heyecan ile geçirdiğim Büyükada'daki arkadaşlarımın şimdi hiçbirini göremiyorum. Hayatımda derin izler bırakan evimiz yok artık. Ancak asla unutamayacağım anılar var ve hepsi birer gerçek. Her yaz olduğu gibi ada günlerinden şehre dönerken o panik içinde bahçemizde tuttuğum bir reçineli ağaç dalı yüzünden anneme saatlerce ellerim yapışıyor diyerek sinir ettikten sonra yediğim o tokadı bugün gülerek anarım. Yaşantıma sonsuz değer katan annemi ve babamı tanımlamak benim için kolay olmayacak. Her çocuk gibi ilkokulun ilk günlerini sevmeyip çareyi okuldan kaçmakta bulan abime nöbet tutmak için bana hamile olan annem öne çıkmış göbeğiyle okul sıralarında iki oğluna birden katlanıyordu. Belki de yazı yazma yazgım o günden o sıralarda çizilmişti. Ancak Filibe'de başlayan ve Fransızca öğretmen olmayı isteyen annemin hayat çizgisi böyle olmadı. Savaşın insanlığa verdiği manevi zarardan herkes gibi o da payını almıştı. Ama umudu ve yüreğindeki sevgi çiçekleriyle hayatın zorluklarına yenilmedi. Bu küçük öykü kitabı gerçek bir yaşamın anlatısıdır. Kimi yerlerde kelimeler bile anlatmaya yetmemiştir. Ama benim için amacına ulaştı. Yaşam soluklarını bir gün dondursa da kalıcılık yaşamın ta kendisidir. Bu düşünceyle hedefimin gerçekleşmesinde düzeltileriyle yardımlarını eksik etmeyen Sevil Üzrek'e ve yolun başından kitaba sahiplenerek basılmasında yardımlarını eksik etmeyen tiryaki yöneticilerine iletmeyi bir borç bilirim. Çocukluktan ergenliğe. Annem Ester, genç kızlık soyadı ile Yahni. Bulgaristan'ın küçük bir şehri olan Filibe'de, Bulgarca adı Plovdiv, doğdu. Annesi Luna ve babası Avram İstanbul doğumludur. Babası ticaretle uğraşırdı. İstiklal Caddesi gibi üzerinde caminin de bulunduğu Cuma Meydanı bölgesinde yapma çiçek üreten bir atölyesi ve oyuncak tezgahı vardı. Birinci katı perakende satış yeriydi ve tüm oyuncaklar burada satılırdı. Dükkana gelen tüm bebeklerden birer tanesini eve kızlarına getirirdi. İçlerinde konuşanı, gözlerini açıp kapayanı vardı. Burada yaklaşık 50'den fazla kişi çalışırdı. Cenaze ve düğün törenleriyle sahne dekorları için yapay ağaçlar, yapma çiçekler burada üretilirdi. Çalışanların çoğu Türk'tü, hatta içlerinden iki tanesi daha sonra Türkiye'ye göç edebilmişti. Zamanında babasının Almanya'dan ısmarladığı bir sipariş yanlışlıkla gemiyle Tuna üzerinden Varna'ya ulaşacağına devam ederek İstanbul'a boşaltılır. Babası malı aramak üzere yola koyulur. İstanbul'da sorunlarını hallettikten sonra çok iyi dikiş diken teyzesine uğrar. Luna ise babasının çok genç yaşta ölümünden sonra teyzeye dikiş dikmeye giderdi. Teyze Avram'a "Sana çok iyi bir kız buldum." der. Çok kısa bir zamanda onu Luna ile tanıştırır. Luna'yı görür görmez gönlünü kaptırır. Ailesinden istemeden önce Bulgaristan'a yerleşme konusunda fikrini almak ister. Teklifi kabul edilir. 3 ay içinde evlenirler. Bulgaristan'daki birlikteliklerine başlarlar. 3 kızları olur. Doret, Esther ve Suzi. Esther, 26 Eylül 1927 doğumludur. Esther 7 aylık dünyaya geldi çünkü o hafta büyük anneleri ölmüştü. Büyük annenin 9 çocuğu vardı. Hemen hepsi evliydi. Masadaki 40 kişilik anma yemeği ve hamileliğin de verdiği ağırlıkla çok yorulmuştu. Doğumdan sonra doktor pek yaşam ümidi vermemişti ama ebe ağladığını görünce "Hiç korkmayın, bu kız yaşayacak," dedi. O zamanlar kuvez olmadığından onu 40 gün pamuk ve gocukla sardılar. 40 gün sonra annesi onu sokağa çıkardığında doktoruyla karşılaştı. Doktor, "Kim bu çocuk?" diye sordu. Annesi ise, "Senin ölecek dediğin kız," dedi. Çocukluğunda güzel bir kızdı. Annesi ona çok özen gösterirdi. Daima salonun en güzel yerinde oturturdu. Bir gün bir hanım annesini ziyarete geldiğinde onu görmek istedi. "Ne güzel kızın var," dediğinde salonun ortasına bulunan o büyük lamba zincirinden kurtularak birden üstüne düştü. Fakat ona bir şey olmadı. Büyük babası Mois karısının ölümünden sonra yalnız yaşıyordu. Çok yaşlıydı. Kayna adında bir yardımcı hanımı vardı. Senelerce ona bakan bu hanım Türktü. Büyük baba uzun boyluydu. Küçük gözlüklerin arkasında güzel mavi gözleri vardı ve beyaz sakallı bir beyefendiydi. Ölen karısının adı olan Esther adını o verdiği için onu çok severdi. Diğer torunlarının da isimlerinin de E harfiyle başlamasını istedi. Onlar da Elvira, Elian gibi isimler aldılar. Kaniye her gün Esther'i büyük babaya götürmek için evinden almaya gelirdi. İki tane feracesi vardı. Biri siyahtı ve Esther onun renginden çok korkardı. Evlerine geldiğinde feraceyi çıkarırdı. Bir hafta kahverengi olanı kullanır, sonraki hafta ise siyah olanı. Yağmur yağdığında onu feracenin altında korur, o da feraceyi çekerdi. Büyük babasıyla çok iyi anlaşırdı. Onun evinde ne isterse verilirdi. Koltuğunun yanında bulunan küçük tabureye oturduğunda, "Söyle bakalım Esther, canın ne ister?" derdi. Zayıf bir kız olan, yemekle arası pek iyi olmayan Esther'e yemek yedirmeyi bir tek o becerirdi. O yıllar birkaç evde nadiren radyo bulunurdu. 9 çocuğundan 4'ü Paris'e yerleşmişti ve ona çok güzel bir tane radyo göndermişlerdi. Halen gözlerinin önünde olan bu radyo ters çevrilmiş bir kayığa benzerdi. Bir günde radyonun anten fişini cereyana takarak radyonun yanmasına sebep olmuştu. Tamir oldu ama annesi bu işe çok kızmıştı. Büyük baba öğleden sonraları uykusunu aldığında Esther ise gazetelerine bakardı. Fransa'dan gelen illüstrasyon dergilerinde beğendiği bütün resim ve fotoğrafları keser, duvarlara yapıştırırdı. Esther 3 ya da 4 yaşına geldiğinde Paris'teki çocukları onu isteyince büyük baba Bulgaristan'ı terk etti. Büyük baba gittikten sonra büyük bir eve taşındılar. Evin sahibi bir subaydı. Arka tarafında eski askeri arabaların bulunduğu büyük bir bahçesi vardı. Apartmanda yaşıtı olan arkadaşları erkekti. Büyük baba, iyi bir kız şöyle böyle olmalıdır gibi tembihlemesine rağmen o çok şımarıktı. O kız çocukların üçü hala gözlerinin önündedir. Onlarla tam bir erkek manika olmuştu. Birlikte eski arabaların üzerine tırmanırlardı. Esther eve yırtık pırtık gelirdi. Çamaşırhane o zamanlar bahçe içindeydi ve evin en uzak noktasında bulunurdu. Damından bahçe duvarına tırmanır, haylazlıktan ayakları yaralanır ama hiç umursamazdı. Zaman zaman evden tencereler alarak bahçe duvarında senfoni misali gürültüler çıkarırdı. Erkek arkadaşları bisikletle gezerken o da binmeyi çok isterdi. Bir gün kaza sonucu bisikletle üzerinden geçmişlerdi. Ama gene de umursamadı. Okula başlayıncaya kadar erkek gibi büyüdü. Saint Joseph Okulu'nun yuva kısmında eğitim yaşamına başladı. Okulu çok sevdi. Siyah giyimli, rahibelerin başlarının üstünde beyaz başlıkları üzerinde ve arkaya doğru düşen siyah başörtüleri vardı. Kalplerinde şefkat akan bu insanlara Esther çok severdi. Çocuklara şarkılar öğretirler, el işi yapma becerisi kazandırırlardı. Büyük baba Paris'e yerleştikten sonra Kaniye onların evine yerleşip çocuklara bakmaya başladı. Yuvaya başladığı günlerde Bulgaristan'da şiddetli bir deprem olmuştu. Evde çok misafir vardı. Herkes evini terk etmişti. Babası ablasını dışarı atarken son basamakta aniden Ester'in evde kaldığını hatırladı. Sağa sola yalpalaya yalpalaya koşarak yukarı çıkıp kızını kavradıktan sonra olanca hızıyla aşağı indi. Depremin devamlı olabileceği kaygısı ile 6 ay kadar belediye bahçelerindeki barakalarda yaşadılar. Bütün mahalleyle birlikte. Yuvada çok sevdiği bir rahibe vardı. Şapel, küçük kiliseler, şarkı söylemeyi ve şiir okumayı öğretiyorlardı. Hafta sonları, cumartesi günleri en güzel şarkı söyleyen ya da şiir okuyabilenlere başarılarına göre iyi puan, bone puanne kartonları verirlerdi. Öğrenciler topladıkları puan kartonlarına göre büyük, orta ya da küçük madalyonlarla ödüllendirilirdi. En başarılı olan bronz madalya, diğerleri ise krom olanını alırlardı. O her zaman bronz olanını kazanırdı. Annesi onların kurdelelerini beyaz pembe renkleriyle değiştirirdi. Bulgar kralı Boris'in karısı zaman zaman yuvaya gelir, çocuklara oyuncak ve çikolatalar dağıtırdı. Kral Boris Ortodoks, karısı ise Katolik'ti. Yılbaşları kraliçe Yuane okulun yatakhanesine gelerek yılbaşı ağacına hediyeler bırakırdı. Çikolatadan yapılmış ayılar, köpekler, Noel babalar vardı. Ester, yuvada okuduğu sıralarda büyük babası Mois, karısının anma törenine gitmek üzere yola çıktığında trafik kazasında öldüğü haberine çok sarsılmıştı. Onu çok severdi. Anma töreni sırasında yasta olanlar yerde oturmuşlardı. O neden yerde oturmadığını sormuştu. Cemaatten küçük masalar ve minderler getirmişlerdi. Onun için minderde yer kalmamıştı. Bunun üzerine o da bütün bebeklerini alarak masanın altında oynamaya başladı. Oynamanın verdiği coşkuyla bebeklere haç işareti yapmıştı. Halası bu hareketi görünce babasını dürterek, "Baksana, Ester ne yapıyor? Durma ve hemen onu ikaz et," dedi. Babası onu yanına çağırdı. "Biraz önce sen bebeklerine ne yapıyordun?" diye sordu. Ester ise, "Biz sabahleyin yuvaya girince önce rahibe Perez'le bunu yaparız ve sonra dua ederiz," dedi. "Sen de yapıyor musun?" diye sordu babası. "Yok, ben yapmıyorum," dedi. "Peki öyleyse sen bebeklerine neden öyle yapıyorsun? Sen Musevi olduğunu bilmiyor musun? Sen Hristiyan değilsin," şeklinde uyardı. Ester ise, "Öyle mi?" dedi. "Hiç merak etmeyiniz babacığım. Ben Museviyim ama bebeklerim Katoliktir. Onlar için yapıyorum," dedi. Babası öfkeli bir vaziyette, "Ne sen ne de bebeklerinin bir daha böyle bir şey yaptığını görmek istemiyorum. Anla ki sen Musevisin, Ester." "Anladım ki bir fark var," cevabını verdi. Ester ilkokul birinci sınıfa başlamıştı. Daima cılız bir çocuktu. Başarılı bir talebeydi. Üç kardeş aynı okulda okumaktaydılar. Ablasıyla 9 yaş farkları vardı ve en az onun kadar başarılıydı. Dorette okulu bitirince Sorbonne Üniversitesi'nden burs almaya hak kazanmıştı. Okulda Fransız edebiyatı üzerine konferanslar veriyordu. Okulda velilerin kabul edilip toplantıların yapıldığı büyük salonda çalışma ve davranışlarıyla şeref tablosu vardı. Ablası her yıl o tabloda iftiharla yer alırdı. Ancak bir yıl sebep olduğu bir davranış yüzünden tabloda yer alamamıştı. Birinci sınıfta ondan daha başarılı bir öğrenci vardı. Onunla daima kapışırlardı. Birinciliği her hafta biri paylaşırdı.
Ayrım sonu.